Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 5. Kaset, 2. Yüz. Çay, turta söylediler. Teyze hanım nasıl? Kenan iş olsun diye sormuştu. O da seni sordu. Yoksa bir daha almayacak mı beni eve? Güldü Günsel. Öyle bir şey demedi. Kimmişsin, ne iş yapıyormuşsun, nereden tanımışım, abimi de tanıyor muymuşsun? Şaşırdı kadıncağız. Hiç kimse bizim eve öyle çiçekler, kolonyalar, çikolatalar, kitaplar taşımaz ki. Sonra takıldı gülerek. Emekçi evini burjuvalaştırdı. Çikolatalar Turgut'a yaradı. Bütün güzel şeyler burjuvalıların mı? Daha bir süre öyle. Peki sen kimsin? Günsel durdu bir an. Başka şeyler söyleyecekti, yapamadı. Senin, yalnız senin. Kenan öyle mutlu bakıyordu ki duygularını saklamak için başını çevirdi Günsel, sonra önüne baktı. Sen benim değilsin ama başkasıyla bölüşüyorum seni. Bölüşemiyorum bile. Hay Allah, sinirlerimi bozdu bu hastalık benim. Kenan irkildi birden. Gözleri mi dolmuştu Günsel'in? Günsel başını kaldırdı yavaşça. Kenan birden durdu. Niye öyle geldi bana? Sanki ağlayacakmışsın gibi. Alaylı gülüyordu Günsel. Ağlamamı mı istiyorsun yoksa? Kenan bir şey diyemedi. Garsonun getirdiği çayları içmeye başladılar. Günsel birden konuyu değiştirip politik sorunları açtı. Öğrenciler gelmişlerdi. Yarın işe başlayacaktı. Çocuklarla önemli kararlara varacaklarını sanıyordu. CHP'li gençler diyorlarmış ki, Kenan dinlemiyor bile. Onun aklında hep sana bir şey diyeceğim. Günsel baktı, bardağı çatalı bıraktı. Kenan'ın sesinden önemini kavramıştı sanki. Kenan nasıl söyleyeceğini bilemiyor gibi kaldı bir an, yutkundu. Sonra birden karar vermiş gibi elini cebine soktu yavaşça, bir anahtar çıkardı. Çekinerek uzatıp tuttu. Günsel anlamamıştı. Ne bu? Kenan kekeler gibi oldu, yutkundu. Bir arkadaşın evi. Ev yani. Burada yokmuş o. İstersen. Günsel ne diyeceğini bilemeden kalmıştı. Öyle bir yerinden yakalamıştı ki. Kenan çekingenliğini yenmek ister gibi üsteliyordu. Hasta ettim seni sokaklarda. Kızmadın değil mi? Susma ne olur. Günsel çayını aldı, yudumladı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Öylesine istiyordu ki korkuyordu. Sonunda yavaşça "Sen nasıl istersen" dedi. Kenan üstünden büyük bir yük atmış gibi "Ne iyisin." Hemen çıkıp bir taksiye bindiler. Ev dediği Rasim'in garson yeriydi. Sonunda dediği oldu her gelenin. Gidip kıçından aldık anahtarı. Günsel bilse. Teşvikiye'de küçücük salonlu, 1,5 odalı, kaloriferli bir çatı katıydı. Bir gün önce Rasim'in arabasıyla gelip görmüşlerdi. Rasim yolda sulu şakalar yapmış, Kenan tersleyememişti bile. Suç ortağı olduk bu pis herifle. Ama ne yapayım? Önce kendi aramaya kalkmıştı bir ev. Uygun yer bulmak çok zordu. Ya çok pahalıydı, ya bekara vermiyorlardı, ya da göze batar yerdeydi. Hele oturulacak biçime sokma ayrı bir dertti. Becerememişti. 300'e imiş burası. Bir yıllık peşin ödemiş Rasim. Ufakmış ona. Başka bir yeri varmış şimdi. Burası da Temmuz'a kadar yedek duruyormuş öyle. İstersen Temmuz'da sana devrederiz demişti. Şimdilik konuğumuzsun. Temmuz'a kadar nasıl olsa çözerim Nermin sorununu. Burada durun. Evin bir sokak ilerisinde indiler. Günsel koluna girip sokuldu. Akşam soğuğu basmıştı iyiden iyiye. Karanlık sokakta konuşmadan yürüdüler. Arabada hiç konuşmamışlardı. Günsel üzgün gibi. Kim bilir? Belki daha önce de Sermet'le. Sus be. Peki ne yaparsın öyleyse? Ne mi yaparım? Bilmiyorum ki. Kapıda kimseyle karşılaşmadılar. Kimsenin kimseyi tanımadığı, merdivenlerinden çıkarken yaşamıyor duygusunu veren yerlerdendi. Çatı 5. kattaydı. Soluk soluğa vardılar. Anahtarı uzatıp da kapıyı açarken heyecandan elleri titriyordu Kenan'ın. İçerisi ılıktı. Kenan kapıyı kapatıp Günsel'e dönünce ne diyeceğini bilemeden kaldı. Günsel minik salona, dışarıdaki terasa, terastan görünen ufacık boğaz içine, geniş levent bal mumcu sırtlarına bakıyordu. Salonda halı, kanepe, koltuklar, boş küçük demir kitaplık, eski bir radyo, pikap, yanında barımsı ufacık büfe, bardaklar, duvarda bir Renoir reprodüksiyonunun çıplak tombul kadınları, masa, lampater, her şey yerli yerinde, ölçülü biçimliydi. Kenan paltosunu çıkarması için uzanınca Günsel yürüyivermişti öylece. Ağır ağır evi dolaşmaya başladı. Kenan da arkasındaydı. Minicik, boş bir karanlık oda, bir arsaya bakan büyük pencereli yatak odası, iki kişilik geniş karyola, yastıklar, örtüler, komodinler, lambalar, duvara gömülü boş, küçük elbise dolabı, sonra mutfak, ufacık buzdolabı, ocak, tabaklar, bardaklar, banyo, şofben, tuvalet. Geri döndü ağır ağır. Kenan ne yapacağını bilemiyordu. Salona geldi, anlamsız baktı Kenan'a. Gidecek. Kımıldayamıyordu Kenan. Hayır. Günsel ağır ağır paltosunu çıkarırken soğukça bir sesle "Yeni mi tuttun?" dedi. Kenan bir soluk almıştı. "Hayır, ben tutmadım dedim ya." Günsel çıkardığı paltosunu atıverdi bir koltuğun üstüne. "Kimin garsoniyeri?" Kenan donup kalmıştı. Bir sözcük bütün suçluluğunu bağırıveriyordu. Haksız mı? Kenan da ağır ağır çıkardı paltosunu, yavaşça bıraktı koltuğa. Eşarbını da atıverdi. "Rasim'in." Günsel oturdu yavaşça, Kenan da ilişti karşısına. "Daha önce gelmiş miydin?" Günsel çantasından sigara çıkarırken önemsemeden şöyle bir soru vermiş gibi söylemişti. "Daha önce mi?" "Dün geldik Rasim'le. O bırakacakmış aslında." Kenan baş kaldırma gereğini duymuş gibiydi. "Kötü şeyler mi düşünüyorsun yoksa benim için?" Günsel sigarasını yakıp içine çekti. "Hiçbir şey düşünmüyorum." Sonra gülümsedi. "Soğuktan kurtulduk işte." Kırılmış gibi bakıyordu sanki. Kenan birden kalkıp yaklaştı kıza. Sigarasını alıp tablaya bastırdı. Sonra yakalayıp hızla kaldırdı. Sımsıkı kollarıyla sardı. Öpmeye başladı. "Niye bana eziyet etmek istiyorsun sen? Niye? Niye? Seni seviyorum. Ölebilirim senin için. Biliyorsun bunu. Onun için mi öldürmek istiyorsun beni?" Deli gibi öpüyordu. Günsel kollarını Kenan'ın boynuna dolamıştı. "Sus," diyordu. "Sus. Yaşamanı, çok çok yaşamanı." Bütün sözleri, fısıltıları önce birbirine karıştı, sonra iyice yitirdi gücünü. Ateş gibi öpücüklerle soluk alışları duyuluyordu sadece. Kısa, kesik kesik. Kenan kollarına kaldırdı Günsel'i, öpücüklerine ara vermeden ağır ağır yatak odasına götürdü. Karyolaya bıraktı yavaşça. Tuzağa düşmüş yaralı bir ceylan gibi ürkek bakıyordu kız. Hiçbir şey görmüyordu Kenan. Baş döndürücü bir tutku içinde ceketini, gömleğini çıkarıp atıvermişti. Çıplaktı üstü. Ellerini kemerine götürürken kaldı. Günsel soyunmuyordu. Utanca kapıldı birden, şaşırdı. Tutkuları öylesine ağır basıyordu ki kızıp bağıracakmış gibi oldu, toparlandı. Yatağın üstüne ilişip Günsel'e sokuldu. Tekrar kollarını aldı kızı. Öptü yavaşça. "Çok mu kötüyüm ben?" Günsel boynuna sarıldı birden. "İyisin," dedi. "Çok iyisin." Yine öpüşme çılgınlığına kapıldılar. Ağır ağır soymaya başladı Günsel'i. Hiçbir zorluk çıkarmayan uysal kızdı artık. Biraz sonra denemelerden geçmiş erkek ustalığı ile 22 yaşındaki genç kızın coşkusunun karma karışık olduğu bir tutkulu savaşta çırılçıplaktılar. Bütün bir yaşama süresince beklediklerini yaşayacaklardı. Kızgın bir duvara çarpmış gibi oldu Kenan. Sendeledi. yapma, ne olursun yapma. Günsel inliyor gibiydi. Tutkularının acımasızlığı ile bu inilti arasında bulanık yalpalamaya başladı Kenan. Esirgiyor kendini. Eksiklik, yarım bırakılmışlık, yılların getirdiği evlilik düzeninde çoktan unutulmuş, kural dışı şeylerdi. Yıkıntı, başkaldırma, çözümsüzlük içinde düşe kalka bocalayıp durdu uzunca bir süre. Sonra yay gibi gergin sinirlerinde çözüntüye benzeyen bir boşalmayla yarı doyumsuz, soluk soluğa yıkılıverdi Günsel'in göğsüne. Yüzünü kızın inip kalkan çıplak göğsüne yatırmış, öylece duruyordu. Kulağının dibinde deli gibi koşan bu minicik yürek, yavaş yavaş omuzlarından geçip saçlarında dolaşan ürkek eller, incecik parmaklar, bütün öteki duygulardan soymaya başladı Kenan'ı. Bir tek şey belirdi kafasında. Her zaman ilkel bulduğu bir duygu. Demek daha, ben ne sanmıştım oysa ki, Sermet'le, buna mı seviniyorsun? Utanç duygusuyla tedirginlik kımıldadı. Benim olmak da istemedi işte. Kızgın mısın bana? Günsel'in çekingen sesiyle ayılmıştı. Ağır ağır yüzünü sürmeye başladı kızın dimdik göğüslerini. Yorgunlukla doğruldu, kıza baktı. Basbayağı bir korku vardı Günsel'in gözlerinde. Üzgün, suçlu, ezik biraz da. Kalkıp kollarını aldı kızı. Göğsüne bastırdı, sıktı, öpücükler dolaştırdı saçlarında. Sana nasıl kızarım ben? Günsel borçlulukla sokuluyordu. Asıl sen beni bağışla, dedi Kenan. Seni hiç düşünmüyor gibiyim. Bencilim hep. Bir sessizlikten sonra yavaşça ekledi. Ne çok düşünüyorum oysa ki. Sonra bir kez daha yaşadılar bu yarım mutluluğu. Bitkin kaldılar. Uykuya mı dalmışlardı ne uzunca bir süre? Önce Günsel fırladı. O da karanlık olmuştu. Bir ürperme duydu içinde. Kenan uzanıp başucundaki lambayı yaktı. Saat 7'ye geliyordu. Daha erken. Şofben yanıyor. İstersen. Günsel giysilerini toparlayıp banyoya giderken Kenan loş ışıklar altında yürüyen çıplak kıza bakıyordu. Benim ama benim olamıyor bir türlü. Şu kız bile kurtaramıyor kendini saçma inançların batağından. Sen kurtardın mı? Niye? Bu kadar ikiyüzlüyüz. Bağırıp çağırıp iştenlikle baş kaldıramamanın çöküntüsüyle dalıp dalıp gidiyordu. Neye varacak bu? Neye mi varacak? Senin vardıracağın sonuca. Haksız mı Günsel? Haksız. Haksız diyen var mı? Ne bileyim ben. Peki o nereden bilsin? Düşünen, direnen, yiğitlikle kafa tutan kişiliğinin altında yüreği kuş gibi ürkek, minicik bir kız bu. Sen çözemedikten sonra. Günsel giyinmiş çıktı banyodan. Ufak bir havluyla saçlarını kurutmaya çalışıyordu. Kenan kalktı, giysilerini almadan yürüdü. Günsel'le karşılaştılar. Kollarını omuzlarına sardı kızın, öylece baktı yüzüne. Nasıl seviyorum bu gözleri, dudakları, bu uçlarını Nermin gibi. Nermin kim? Koparmadığın kaşları. Sana benzeyen. Hiç kimse yok bu yeryüzünde. İnan ki doğru söylüyorum. Niye yasaklıyorsun bana kendini? Günsel Kenan'ın göğsüne dolamıştı kollarını. Öpücükler aldı sert kıllı göğsünden, yüzünü dolaştırdı. Üşüyeceksin dedi. Burası pek sıcak değil. Ben giysilerini veririm. Gir sen. Giyinip salona geçtikleri vakit 7:30'du. Aranıp ışığı yaktı Kenan, bir koltuğa oturdu. Günsel ağır ağır gitti, başını balkonun camına dayadı, dışarılara bakmaya başladı. Çepeçevre karanlık içinde yakınlı uzaklı ışıklar, parıltılar vardı. Denizin görülebilen mendil kadar bir parçasından ışıklı bir gemi geçiyordu. Gelmese miydim buraya? Hiç ayrılmasak mı buradan? Böyle olmamalıydı ilk buluşmamız. Nasıl? Yiyecek içecek bir şeyler koyalım buraya, değil mi? Günsel duymamış gibi döndü. Sigara içiyordu Kenan. İçer misin? İçerim. Yaklaştı, Kenan'ın sigarasını alıp içmeye başladı. Kenan sigara yakıyordu. Günsel yakınında bir koltuğa oturdu. Acıktın mı? biraz. Hadi gidip bir lokantaya. Günsel birden kesti. Bağışla beni canım, bu akşam olmaz. Saatine baktı. Geç bile kaldım, çocuklar gelecek. Kenan birden bozulmuş gibiydi. Tuttu kendini, sigarasını içti sinirli. Sermet de gelecek mi? Günsel öylece bakıyordu. Bilmem, belki gelir. Sıkılmış gibi kalktı, sigarasını bastırdı. Mantosuna uzandı. Böyle mi ayrılacaklardı? Kenan uzanıp tuttu kızı, çekti, kucağına oturttu. Mantosunu atıverdi yandaki koltuğa. Kollarını beline doladı. Üzgün bakmaya başladı kıza. Günsel de gülümseyerek bakıyordu. Niye alaycı bakar bu kız bana hep? Nasıl kıskanmayayım seni? O kadar gençsin, sonra o kadar güzelsin ki. Ödüm kopuyor seni bana bırakmayacaklar diye. Günsel bir şey demeden baktı bir süre. Gülümsemiyordu artık. Birden kollarını Kenan'ın başına doladı. Öptü, öptü, öptü. Gözlerini kapatmıştı Kenan. Bütün yüzünde dolaşan sıcak öpücükten bir sünger içindeki kapkara duyguları silip götürüyordu. Dudakları, bu yumuşacık, sıcacık dudakları, soluğu. Gözlerini açtı, Günsel gülümseyerek bakıyordu karşısında. Bu kadar aptal olmasan sevmezdim ki seni. Kenan ne diyeceğini bilemiyordu. Günsel yalvarır gibi baktı. Yeteri kadar yükümüz var, dedi. Ne olursun, ağırlaştırmayalım. Diyecek bir şey bulamıyordu Kenan. Yavaşça kucaklayıp çekti kızı, sımsıkı bastırdı göğsünü. Öylece kaldı bir süre. Bağışla beni, dedi. Demedim mi sana? Senin kadar akıllı değilim ben. Görüyorsun işte. Bağışla beni. Saçlarını öptü ağır ağır. Evden çıkmaları 8'i bulmuştu. Merdivenlerde bir koca karıyla karşılaştılar. Oralı olmadı kadın. Karanlık, kimsesiz sokakta Teşvikiye'ye doğru ağır ağır yürüdüler. Günsel sımsıkı tutuyordu Kenan'ın kolunu. Bırakmak istemiyordu sanki. Bir anahtar daha yaptıralım istersen. Sen de dursun. Günsel susuyordu. Kenan üstelemedi. Işıklı, büyük yola çıkacaklarında Günsel bıraktı kolunu. Köşedeki dolmuş durağına yaklaşırken "Yarın arayamazsan merak etme sakın," dedi. "Öbür gün buluşuruz." Günsel gittikten sonra Kenan her seferinde olduğu gibi korkunç bir yalnızlık duygusuna kapıldı yine. Artık bu işi bitirmem gerek. Haklı kız. Üstümüzdeki yükü azaltmadan kımıldamam değil, soluk almak bile güçleşiyor bazı. En büyük yükten kurtulmalıyım önce. Şişli dolmuşuna bindi, arabada tasarlamaya başladı. Nermin'le nasıl konuşacağını. Bir ara yazıp bırakmayı düşündü. Uzun uzun yazıp ayrıntılarıyla anlatıp durumlarını, kesin kararını bildirmek. Yüz yüze konuşmaktan çekiniyordu. Ne sulu gözlüdür bilirim. Şimdi ağlamalar, hıçkırıklar, ayılıp bayılmalar. Olsun, yine de yüz yüze konuşup anlatmak, kandırmak onu, bu işin yürümeyeceğini inandırmak çok daha doğru olacak. Olmadı. Başkasını sevdiğimi açıklarım, yoksa araya kadınlık onuru girdi mi umulmaz bir dirence kalkabilir. En iyisi sakın sakın söylememeliyim. Hem Günsel için de kötü. Merdivenleri çıkarken kesin sonuca varmıştı artık. Kapıyı açıp da Nermin'in zoraki gülümsemesini gördükten yatak odasına girişlerine kadar geçen her geceki o ağır, o artık yaşanmayan, o daha boğucu bir gerçeğe, yatak odasına geçişi beklemekten başka bir anlamı kalmamış süreyi, Kenan bu gece biraz daha dayanılır buldu. Umut vardı, heyecan vardı sonunda. Artık dolmuş bir çileydi çekilen. Yemek, bulaşıktan sonra Zeynep'i yatırdı Nermin, sonra biraz radyo dinledi. Kenan gazetelere bakıyor, daha doğrusu bakar görünüyordu. Nermin kalktı, içeri geçiyordu ki Kenan yavaşça "Seninle konuşmak istiyorum Nermin," dedi. Nermin döndü, ağır ağır gelip karşısındaki koltuğa oturdu. Kenan belli etmemeye çalışıyordu ama umduğundan çok heyecanlanmıştı. Bir sigara yaktı, bir iki soluk çekti. Nermin ses çıkarmadan bekliyordu. Aklı başında kişileriz Nermin dedi. Birbirimizi suçlamalara, küçültmelere kalkmanın anlamı yok. Bir daha çekti sigarasından. Sonra Nermin'e bakarak ağır, kesin, görüyorsun bu işi yürütemeyeceğiz dedi. Ayrılmamız gerek. Nermin sarsılmıştı. Bir şeyler diyecek gibi oldu. Dudaklarını oynattı. Şimdi başlayacak ağlamaya. Hayır, öyle olmadı. Birden toparlandı Nermin. Dimdik bakıyordu. Yüzü gerilmiş, gözleri donuk. Kenan biraz ara verdi, sigarasından çekti, sustu bir süre. Nermin koltuğa yaslandı yavaşça, gözleri Kenan'da. Evet dedi, seni dinliyorum, konuş. Kenan kuşkuyla baktı bir an, sonra ağır ağır anlatmaya başladı. Çok düşündüm Nermin, bir çözümümüz yok bizim. Kötü bir kişi saymazsın beni, değil mi? Kolay olmadı böyle bir sonuca varmak. Çocuğumuz var, ortak anılarımız var. Hiç değilse bu noktada anla beni. Dayanma olanağım kalmadı artık. Tutmaya kalkma beni sakın. Sonra Nermin'in onurunu kırmaktan çekinir gibi yavaşça ekledi. Sevmiyorum seni, duramayacağım bu evde. Bundan başka her şey senin istediğin gibi olsun. Bilirsin, ta içimden saygı duyduğum bir yanım var. Ama hepsi bu. Sustu, bunları ağır ağır Nermin'in tepkilerini kollayarak söylemişti. Nermin şaşırtıcı bir soğukkanlılıkla dinliyordu. Karşılık vermeden bakıyordu Kenan'a. Uzun uzun baktı. Kenan tedirginlik duymaya başlamıştı. Birden kımıldadı Nermin. Dirseğini kanepenin kayısına dayadı. Kısa bir süre baktı. Bu kadar mı? Dedi. Sonra yavaşça ekledi. Zaten bekliyordum böyle bir şey. Şaşırtmadın beni. Ama ben seni şaşırtacağım belki. Sustu. Gözlerini Kenan'dan ayırmadan uzun uzun baktı yine. Seni bırakmayacağım dedi. Öylesine kesinlikle söylemişti ki Kenan donup kaldı. Sen hastasın Kenancığım. Bir bunalım geçiriyorsun. Pek inanmıyorum ya. İnansan da umurumda değil beni sevmemen. İkimize yetecek kadar sevgim var benim. Yine durdu. Tam Kenan bir şey söyleyecekti ki hemen başladı. Seni sevmeseydim de bırakmazdım. Uzunca süren bir sessizlik oldu yine. Kenan ne diyeceğini bilemiyordu. Karşısında Nermin değil, dirençle konuşan bambaşka bir kadındı. Gözlerini Kenan'dan ayırmadan tek tek hece hece bastırır gibi "Bilemezsin sen bu acıyı." dedi. Ağır ağır kalktı, bir sigara aldı masadan, yaktı, içine çekti. Çok az yaptığı bir şeydi sigara içmek. Kenan bir şeyler demek istiyor, toparlanamıyordu bir türlü. Nermin aynı kesinlikte aldı yine. "Zeynep'i babasız bırakacak kadar bencil olamam. İzin vermem. Senin olmana da kesinlikle izin vermem." Gözleri doldu hafifçe, tez atlattı. Yine o soğuk, dimdik bakışıyla başladı. Annemin neler çektiğini bilirim ama o benim neler çektiğimi bilmez. Bir kısılma olmuştu sesinde. Bizi babasız bıraktığı için bütün küçüklüğüm için için anneme lanet etmekle geçti. Biliyorsun babam da kim? Sen ne yapsan ondan aşağılık olamazsın. Bütün direncini tüketmiş gibi acınacak bir yumuşaklıkla "Yoksa Zeynep'i benden ayırmaya mı kalkacaksın?" dedi. Başka evde olan baba, baba değildir. Kısa bir sessizlik daha oldu. Nermin kararlı kalktı, sigarasını bastırdı. Gidecekken durdu, baktı Kenan'a. Apacı bir şeyler dolaşıyordu gözlerinin içinde. "Öyle mutlu yıllar yaşadım ki," dedi. "Hastalığına da katlanırım ömrümün sonuna kadar." Döndü, ağır ağır çıktı odadan. Kenan hiçbir şey düşünemeden kalmıştı. Kenan'dan ayrıldıktan sonra Günsel dolmuşta büzüldüğü köşesinden, karışık duygulardan uzun süre kurtulamadı. Dağınıklık vardı duygularında, düşüncelerinde, her şeyinde, bakışlarında bile. "Toparlanmam gerek, böyle gidilmez." Kenan'a yalan söylemişti. Eve gitmiyordu. silahtarla Eyüp arasında bir ev tanımlamışlardı. İşçilerle buluşacaklardı bu gece. Abisinin çok eski bir arkadaşının eviydi. Karısı, sonra iki işçi daha geleceklermiş. İkisiyle yeni tanışacaklardı. İyi çocuklarmış. Bir gün önce babaya uğramış, onu da söylemişti Kenan'a. Güvensizlikten değil, gereksizlikten. Gülümsedi. Bir sözü vardı abisinin. Bir tuhaf da söylerdi. Es-sükûti hayrün minel dırdır. Küçük yaşından beri alıştırılmıştı susmaya. Müdüriyet, cezaevleri, kapılardan. Yetti dağınıklık. Herkes bir köşesinden kaldırmalı, derdi baba. Örgütsüz hiçbir şey olmaz. Yiğitlikler yapmışsın, dayanılmaz acılara katlanmışsın, ölmüşsün tek tek, bir örgüt içinde olmadıysan bunlar boş. Kimsenin kimseden haberi bile olmaz. Birikim de yapamazsın, çektiğinle kalırsın. Aydınlarımızın çilesi işte. Tanıdığı çevrelerle sık sık buluşmak, onları uyanık tutmaya çalışmak da bir işti. Günsel de bunu yapma çabasındaydı. Kendi bile küçümseyecek gibi oluyordu bazı bu buluşmaları. Tohumda elma ağacı yatıyor. Tohum mu bu? Kuşku mu var? Az şey mi bir işçiyle bir iki öğrencinin yan yana gelmesi, yıllarca çekilen işkenceler, baskılar, hapislikler, sürekli polis kovalamaları öylesine yılgınlık yaratmıştı ki en namuslu kişiler bile örgüt sözcüğünden ürkel olmuşlardı. Faşizmin iyice kuduzlaştığı böyle bir dönemde düzenli bir örgüt çalışması söz konusu değildi. Ama gitmemek, çürümemek, ilerideki sağlıklı birleşime yarayacak birikim için yararlı çabayı göstermek en gerçekçi, en akıllıcı eylem gibi görünüyordu. Hele öğrenci kaynaşmalarının yoğunlaşmaya başladığı bu günlerde. Abisine olan sevgi, güven kapıları açıyordu Günsel'e. Günsel'i de seviyorlardı. Kadınlı erkekli birçok yaşlı işçi, cezaevleri kapılarında, müdüriyet önlerinde, daha parmak kadar çocukken aralarında gördükleri Günsel'i ellerinde büyümüş sayıyorlardı. İnsancılığı, iştenliği, onlara yürekten yakınlık göstermesi öylesine gönüllerini kazanmıştı ki biraz da duygusal bir bağla bağlıydılar. Abe çok hakikatlidir, hiç unutmaz bizi. En azından buydu Günsel için bölüşülmüş yargı. Ortaköylü bir tütüncünün bir gün deyiverdiği bu sözler, arkadaşlar arasında da şaka, takılma konusu olmuştu. Daha bilinçliler, daha da güvenliydiler. Abisinden olacak, Günsel'in gizli, önemli ilişkileri bulunacağını kuranlar da az değildi. Acı acı gülerdi bazı. Bunlar beni ne sanıyor? Daha küçük yaşlardan beri abisinin öğrettiği devrimci marşları, bazı onlarla birlikte söylemek, Nazım'dan bir şiir okumak, günün politik konularını tartışıp açıklamak, özel sorunlarına ilgi göstermek, becerebilirse yardımda bulunmak, onların gözünde büyüttüğü bütün bu şeyler, Günsel'in yalnız yaparken mutluluk duyduğu değil, yapmazsa yaşamının tadı, anlamı kalmayacağına inandığı şeylerdi. Benden bir şeyler aldıklarını sanıyorlar. Her şeyi onlar veriyorlar bana oysa ki. Un kapanında indi, yürüdü biraz. Bir köşeden iki peynirli sandviç aldı, otobüse bindi. Otobüs itiş kakıştı. Arkada pencere dibinde bir yere sıkıştı, sandviçleri yemeye başladı. Yollarda durak halka sallanarak giden otobüsün arkasında sürekli akan loş, karanlık, ışıklı sokaklar, kapanmış, kapanmakta olan iş yerleri, ağır ağır ya da koşturarak giden kadınlı erkekli akşam kalabalığı, yorgun işçiler, çocuklar, bir kedi, birden çıkıveren bir deniz, mezarlık, cami, bütün bu görüntü yığınını inceli kalınlı çizgilerle ara sıra bölen çatana, vapur, motor sesleri. Günsel'i her vakit olduğu gibi en tanıdık, en yakın, en içinde duyduğu bir ortamla çevreliyivermişti. O niye yok bu ortamda? Gerçekten de Kenan yoktu burada. İrkilir gibi oldu birden. Çözüm aradı. Nedense Sermet geliyordu aklına. O da olmamıştı hiç. Yoksa Kenan da mı? Sonra ağır ağır, tek tek, bildiği her şeyi ile yargılar gibi ayrıntılarıyla elden geçirmeye başladı Kenan'ı. Kenan'la ilişkilerini, haksızlık ediyordum az kalsın. İlk karşılaştıkları lokantadan, dolaştıkları meyhanelere kadar, burjuva, yarı burjuva, her yer ya bir rastlantı ya da bir zorunluluk olarak girmişti yaşamlarına. Ne kökeni, ne alışkanlıkları, ne inandığı şeyler, ne de zevki o yerlerin adamı olmasına uygun değildi Kenan'ın. Bizi yaklaştıran da bu olmadı mı daha ilk gecemizde? Ama Sermet istese de kopamaz oralardan. Fransa'da öyle çünkü. Romanlardan bilir yoksulluğu. Bir de sokaklarda dilenen çocuklar. Varlıklı soydan gelmek kolay kurtulanamayan bir bağ. Sonra, aman Sermet de nereden çıktı? Hep onun yüzünden. Koskoca aklı başında adam. Aklı başında mı? Bayağı kıskanıyor. Ya oğlanın yeniden benimle evlenmeye kalktığını duysa? Ben de daha az budala değilim ya. Garsoniyere girdiklerinde bayağı kötü duygular kaplamıştı Günsel'i. Düşünmekten şimdi bile utandığı kuşkular dolu vermişti içine. Hiç hoş bir şey değildi böyle bir yere gitmeleri. Ama ne yapsın, ne yapalım? Ben de çok terbiyesizim bazı. Daha önce geldim mi deyiverdim. Nermin'le gelecek değil ya. Kasıtlı da söylemedim, öylece söyleyiverdim işte. Hiç onda iki yüzlü çapkın erkeğe benzer. Belli olmazmış derler ya. Çok mu tanıyorsun öylelerini? Hay Allah, bak nelerle tutturuyorum yine. Demek onun için esirgedin kendini. Güvensizsin. Güvensizliği mi kaldı be? Yine de korkuyorum işte. Ne bileyim ben? Gebe kalmak da var sonra. Aman at şunları artık kafandan. Ne pis karı oldun. Bitti işte. Teşvikiye'deki lüks garsoniyerden Haliç'teki işçi evine devrimciliğe. Kafanı olsun temizle bari. Oh, temizledim. Çok kolay da. Gerçekten de kolay değildi bütün bu çözümsüz sorunların kargaşasında dümdüz, aydınlık bir yola çıkıvermek Günsel için. Kenan'ın çelik parmaklarının, mengene avuçlarının, canavar dudaklarının, dişlerinin acımasız damgası, mutluluk veren ağrılarla sür git gezinip duruyordu gövdesinde. Biliyordu şimdi, göğüslerinde, her yanında çürükler vardı. Düşündükçe utanır gibi oluyordu. Yarım kalmış ilişkilerin, sürekli doyumsuzluğun yarattığı sinirlilik de doğaldı. Tam bir çıkmazdayım aslında. Söylemekten değil, düşünmekten bile kaçıyorum. Ama gerçek bu. Peki neye varacak bu iş? Ne bileyim ben? Uf, yine takılmaya başladım bozuk plak gibi. Şimdi Nermin'le o, ikimizi de yönetecek işte. Senin kadar terbiyesiz kız. Ama hep ben mi kötüyüm, haksızım? Değilim, iyi biliyorum ki değilim. Bir başına bütün bir topluma karşı çıkamazsın. Önce işçiler tükürür adamın suratına. İyi ki izin vermedim. Biliyorum bunu, izin vermemem gerek. Onun kadar ben de acılıyım. O eve de artık hiç... Yok, hiç olmaz, çok az gideceğim. Ne yapsın, ne yapayım, ne yapalım? Patlamadın ya, yapılacak o kadar iş var ki, tut kendini biraz, o da tutsun. Çok tutar da, evli adam. Kapat artık be. Rasim'in garsoniyerinden işçi evinde devrimci eyleme. Eyüp'ten, mezarlıklardan birkaç durak sonra indi otobüsten, saate baktı, 9:05 vardı. 9'da gelirim demişti. Buluşma saatlerindeki titizliği de abisinden geçmeydi. 5 dakikada bulurum evi. Önce Deniz'i sağa alıp fabrikalara doğru yürüyüp hoş geldin. Işığa doğru yaklaşınca tanıdı. Hoş bulduk Şevket abi. Niye yoruldunuz? Ben bulurdum. Zorluk çekerdin çamur. Şevket abi dediği uzunca boylu, esmer, yüzü kırışıklıklarla dolu, sivri burnuyla sağ yanağı arasında kocaman şark çıbanı olan, kasketinin yanından beyaz saçlar taşmış, kara kaş, kara göz bir adamdı. Koyu renk paltosunun cebinden çıkarıp Günsel'e uzattığı eli soğuk, kemikliydi. Çabuk çabuk yürüyordu. Günsel zorluk çekiyordu yetişmekte. Kötü de olmuyor, ısınıyorum. Konuşmadan yürüdüler bir süre, sonra solda toprak bir yokuşa saparlarken Şevket dönüp yolun iki yanına baktı. Çamurlu yoldan yukarıya doğru çıkmaya başladılar. Ev yakınındaydı hemen. İşte şu görünen ışık var. Sonra yukarıya doğru çıkan yolu dağınık gecekonduları gösterdi. Buradan böyle Gazi Osman Paşa'ya gider artık. Taşlı tarla. Evin kapısına vardıklarında Günsel dönüp yer yer ışıklarla süslü, gece vardiyasındaki fabrika dumanlarının karanlığı dağıtır gibi yayıldığı Haliç'e baktı. Bir gemi ışıldağı Halıcıoğlu'nu yalıyor, tek ışıklı motorlar kayıp gidiyordu yer yer. Sesler, gürültüler, homurtular. Buyurun. Bir kadın sesiyle döndü Günsel. Çatık kaşları, dudağının kıyısındaki iri kara et beni ile Şevket abinin karısı Fatma ablaydı. Girdi, kucaklaşıp öpüştüler kadınla. İkinci katta basma perdelerle sımsıkı kapanmış iki pencereli, tavandan sarkan ufak bir ampulün aydınlattığı büyücek bir salona çıktılar. Üstü yastıklarla dolu divanda, tahta sandalyelerde oturan iki kişi, bir de 15-16 yaşlarında kız vardı odada. Sıcaktı, odun sobası yanıyordu. Şevki abi tanıttı. Remzi, Faik, bu da Faik'in nişanlısı Sevil. Çorapta çalışıyor. Bunlar da Faik defterdarda dokumacı, Remzi demir dökümde. Oturun bakalım. Fatma abla mantosunu alırken Günsel'e sordu. Aç mısın? Bak Allah'ını seversen doğru söyle. Günsel güldü. Yedim, sağ olun. Bu zamana kalınır mı? Pencere önündeki divanın köşesine oturttular Günsel'i. Şevket arkasını yastıklarla besledi. Rahat et. Rahatım ben Şevket abi, sağ olun. Hepsi büyük bir ilgi gösteriyordu Günsel'e. Gözlerinin içine bakar gibiydiler. Önemli konuktu. Fatma ağabeysini sordu. Günsel'in söylediklerini hepsi can kulağıyla dinliyorlardı. Şevket ilk defa gülümsedi. Abisiyle 46'da cezaevindeki yaşamları ile ilgili bir iki anıyı tatlı bir fıkra gibi anlattı. Bir gün hamama götürmüşler bunları da. Günlük sorunlar açıldı sonra. Nereye varacaktı bu işler? Günsel Remzi ile Faye'ye döndü. Asıl size soralım dedi. Üretimdesiniz, işçiler ne diyor? Önemli olan o. Tedirgin bir sessizlik oldu önce. Remzi sıkılmış gibiydi. Faik bir şey söylesin diye bakındı. Kösemen, kırmızı suratı biraz daha kızarmıştı Faik'in. Birden, işin önemini bilmiyor onlar daha dedi. Onlar da bakıyor siz ne diyecekseniz. Acı bir gülümseme geçti yüzlerinden. Sonra yavaş yavaş birbirlerinden güç alır gibi özlemli yakınmalara, umutlu, umutsuz açıklamalara başladılar karşılıklı. Muhalefetin gen soru önergeleriyle mecliste süregilen kavgalar konuşulurken Şevket kızgınlıkla tükürür gibi Allah belasını versin o muhalefetin dedi. İktidardayken öyle pislettiler ki ülkeyi, şimdi kendileri de geberip gidecek o pisliğin içinde. Fatma kapıya yakın çömeldiği minderden bir ayrı yanları mı var ki dedi. Üstlerinden teker geçmiş. Şevket Günsel'e baktı. Abin ne diyor? Dedi. Günsel gülümsedi. Ne desin? Biz ne diyorsak o da onu diyor. Sonra ekledi yavaşça. Bekliyor. Herkes gibi bekliyor o da. Şevket dalgın, 46'da biz dokumacılar örgütlenmeye başlamıştık dedi. Ferit abi vardı rahmetli. Nur içinde yatsın. Sendikacı. Gece gündüz aç susuz sabahlara kadar tüzükler hazırlar. Yaşlı adamda dur durak yok. Ölürsen böyle öleyim çocuklar diyordu. Nasıl gelişti birden sendikalar biliyor musun? Hem sendika öyle bugünkü gibi arpalık değil. Ne oldu sonra? Bu sağır bir gecede tuz buz ettirdi her şeyi. Kaburgasını kırdılar abinin. Süründürdüler yıllarca cezaevlerinde. Demokrasi yapacaklarmış pezevenkler. Haksız, işçisiz demokrasi olur mu be? Koyun sürüsü ettiler milleti. Ah bu sağır. Hani gazetede görüyorum da geçenlerde taşlamışlar, kafasını yaracaklarmış. Oh olsun dedim. Sen ektin bunları, biç bakalım şimdi. Hep bize mi olacak? şu kadar acımam valla. Şimdi de tutturmuş özgürlük diyor. Allah bir dediğine inanmam bu sığırım ben. Şevket'in acımasız yakınmasına Günsel sevgiyle gülümseyerek bakıyordu. Abim biraz ayrı düşünüyor ama dedi. Şevket durdu birden, inanamıyormuş gibi baktı Günsel'e. Pek çatmıyor şimdilik İnönü'ye. Onun kafasına da dank dedi bazı şeyler diyor. Hasan mı diyor? Günsel evet anlamına aynı dostça gülümsemeyle bakıyordu. Şevket homurdanır gibi unutmuş galiba kaburgasının acısını dedi. Kin tutmasını bilmez ki zaten. Remzi çekine çekine baktı. İyisin de Şevket abi dedi. Bu İsmet Paşa düşmanlığı sapıttırıyor işçileri. Hadi demokrat olup çıkıyorlar. Şimdi değişti Türkiye. Şevket karşılık vermedi. Gözleri bir noktaya takılı dinlemeye başladı yine. Sözlerini doğrulayan bir iki örnek verdi Remzi. Ağır ağır ama bir işçiden umulmayacak kadar derli toplu anlatıyordu. Kumral, geniş yapısına uyan bir ses kalınlığı vardı. Bizim Malatyalılar paşa der, başka demezler. Ama onun dışında 18 il dolaştım. İşçiye paşa deme de ne dersen de. Demir kıratlıkları da oradan geliyor. Başka yol bilmiyorlar ki. Ya o ya bu. Günsel nasıl dedi? Genel bir uyanma var mı işçide? Remzi kararsız durdu. Vallahi kardeş dedi. Bizim işçi belli olmuyor. Ne desek yalan. Bakıyorsun doğru doğru gidiyor yolda. Bir komünistlik sözü duydu mu da öyle sapıtıyor ki aklın durur. Kafasına saplamışlar bir kez. Zaloğlu Rüstem pehlivan olsa kolay sökemezsin. Ama var, eskisi gibi değil, bir uyanma var. Peki bu çektikleri dedi Günsel. Çektikleri mi? Köyde çektiklerinin yanında burası Zemzem. Çoğu köyden yeni gelmiş zaten. Faik aldı birden. Bir şeytan girmiş beyinlerine. Sendika diyorsun, herif komünistlik diyor. Hakkını ara diyorsun, komünistlik diyor. Grevin sözünü bile ettirmiyorlar zaten. Geri, kardeş, geri. Daha çok ister. Günsel'in içine acı çökmüştü. Nasıl konuşuluyor bu işçiler? Nasıl konuşacaklardı ya? Masal mı anlatsınlar? Uydurma başarı öyküleriyle kendilerinden mi geçirsinler seni? Hadi sen de bir şiir oku şunlara. İşte gerçek bu. Bu sevimsiz gerçeği sevimli yapmak için savaşmaya gücün var mı? Senin görevin bu işte. Size akıl vermeye kalkacak değilim dedi Günsel. Çok mu ister, az mı ister hiç belli olmuyor o. Kar bastırdı mı insan hiç kalkmayacak sanır. Küçükken ben halıda çalıştım Sivas'ta. Sonra İstanbul'a geldim. Küçük kızları çalıştırırlar zaten çoğu karın tokluğuna. Toz, toprak, pislik, hastalık. Bilirsiniz, işçilerin durumu her şey umutsuzluk verir insana. O çocukluğumla ben görürdüm işçilerdeki yanlışlığı. Öyle korkardım ki. Nasıl kötü bakarlardı bize abim yüzünden. Şimdi hepsi selam gönderiyor. Sivaslı çocuklar söyledi. Çoğu kısa bir sonra bulmuşlar yollarını. Doğru dedi Fatma. Bizim millet biraz avanaktır. Bekler, bekler ama birden açar gözünü. Hiç belli olmaz. Türk'ün aklı demişler ya. Gülüştüler. Günsel öyle sevinmişti ki Fatma'nın desteğini. Ödü kopmuştu yalanını anlayacaklar diye. Sivas'taki işçilerden böylesine iyi haber geldiğini uydurmuştu. Mahalleden bir iki selam gelmişti. Halıda birlikte çalıştıkları bir komşu kızından söz etmişti birisi. Gelişme göstermiş. Kocası çok iyi çocukmuş da. Biraz daha umut girmişti odaya. Tereciye tere sattık. Yok canım dedi Faik. Nasıl olsa açacaklar gözlerini ya. Bizim sıkıntımız şimdilik biraz sallanıyorlar. Sallansınlar dedi Şevket. Başka yolları var mı? Çaylar geldi. Daha bir yakınlık oldu. Şevket sigara uzattı, almadı Günsel. Canı da öyle istiyordu ki, kızların sigara içmesini hoş görmezler işçiler. Ama işçi kızların çoğu da içer gizli gizli. Belki şu bile içiyordur. Sen hiç konuşmuyorsun. Sevil utanmış gibi gülümsedi. esmer yüzü kızarıvermişti. "Ne konuşayım ablacığım?" dedi. "Dinliyorum işte. Bilmem ki ben." "Bilmez olur mu? Hep bildiğin şeyler bunlar." Sevil daha da kızarıp başını önüne eğdi. Faik sırasını yakalamış gibi, "Biz de size onu diyeceğiz ablası," dedi. "Kitap mitap bize biraz okumak istiyor Sevil ama yok ki." Yutkundu. "Sonra elinden tutup da öğretmek ister. Hani sizinle biraz..." Sözünü tamamlamaktan çekiniyor gibiydi. Günsel hemen yetişti. "Çok sevinirim. Bana da gidip gelsin. Ben de uğrarım. Kitap işi zor biraz. Onun anlayacağı şeyler yok bende. Ama okuması ne kadar?" 5. kaset, 2. yüzün sonu. Lütfen 6. kasete geçiniz.